Ayrım 20. Huzursuz Adam Henning Mankell. Sayfa 211. Ertesi gün sabah erkenden Sten Nordlander'ı aradı. Nordlander teknesiyle gezintideydi ama bir saat sonra karaya çıkacağını söyleyip tekrar arayacağına söz verdi. Şebeke hatlarında araya giren bütün cızırtılara rağmen sesini duyurabilmek için bağırarak ''Bir şey buldun mu?'' diye sordu. ''Evet'' diye bağırdı Wallander de aynı şekilde. ''Kayıp olan kişileri değil ama başka bir şey buldum.'' Martinson saat 7.30'da arayıp Wallander'e sabahın ilerleyen saatlerinde yapılacak olan toplantıyı hatırlattı. Tehlikeli kabul edilen Cehennem Melekleri adındaki İsveçli bir çetenin üyelerinden biri, Üstad'ın hemen dışında mülk satın alma girişiminde bulunmuş. Lennart Matson da bunun üzerine bir toplantı düzenlemişti. Wallander saat 10'da orada olacağına söz verdi. Sten Nordlander'e silindiri nerede bulduğunu söylemeye niyeti yoktu. Kendisi evde yokken birinin gizlice evine girdiğini anladıktan sonra artık kimseye güvenmemesi gerektiğine karar vermişti. İçeri giren kişinin Håkan ve Louis von Encke ile ilgisi olmayan bazı nedenleri olabilirdi. Ama acaba neydi bu sebepler? O sabah ilk yaptığı şey evi baştan aşağı aramak olmuştu. Henüz kullanmadığı misafir yatağı bulunan odada doğuya bakan pencerelerden birini yarı aralık bulmuştu. Oysa pencereyi açık bırakmadığına adı gibi emindi. Hırsızın biri o pencereden kolaylıkla içeri girmiş ve arkasında iz bırakmadan aynı yerden çıkıp gitmiş olabilirdi. Peki ama neden bir şey almamıştı? Hiçbir şey kayıp değildi, Wallander emindi bundan. Aklına sadece iki olasılık geliyordu. Hırsız aradığı şeyi bulamamış veya kendisi bir şey bırakmış olabilirdi. Dolayısıyla Wallander sadece neler kayıp diye bakınmıyor, aynı zamanda daha önce orada bulunmayan bir şeyleri de eğer varsa fark etmeye çalışıyordu. Yerlerde sürünüp sandalyelerin, yatakların, kanepelerin altına, kitaplarının arasına baktı. Yaklaşık bir saat sonra Nordlander'in telefonundan hemen önce eli boş bir halde aramayı tamamladı. Üstad polis kuvvetlerinde görevli adli uzman memur Nüyberg ile bir konuşup saklanmış olası mikrofonların aramasını belki isteyebileceğini düşündü. Ama sonra vazgeçti. Çok fazla soru sorulmasına ve dedikoduya yol açardı. Sten Nordlander ona Sandham'da bir kafenin terasında önünde bir fincan kahveyle oturmakta olduğunu söyledi. ''Kuzeye doğru yoldayım.'' dedi. ''Tatil yolculuğum beni Hernösand'a kadar götürecek. Oradan körfezi geçip Finlandiya sahiline ve sonra da Åland üzerinden yeniden eve döneceğim. Rüzgar ve dalgalarla baş başa tam iki hafta.'' ''Yani bir denizci denizden asla bıkmaz öyle mi?'' ''Asla. Söylesene ne buldun?'' Wallander bütün ayrıntılarıyla çelik silindiri tarif etti. Bir yardalık ölçü cetveliyle, babasının eski cetveliydi ve üstü yağlı boya damlalarıyla kaplıydı, silindirin uzunluğunu tam olarak ölçtü, sonra da çevresini ölçmek için bir parça ip kullandı. Wallander sözünü bitirince Nordlander, ''Onu nerede buldun?'' diye sordu. Håkan ile Louis'in evlerinin bodrum katında diye yalan söyledi Wallander. Ne olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Hayır yok ama düşüneceğim tabii. Bodrumlarında dedin değil mi? Evet, hiç bunun gibi bir şey görmüş müydün? Silindirlerin aerodinamik yapıları onların pek çok yerde işe yaramalarını sağlar. Ama tarif ettiğine benzer bir şey gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Kablolardan birini kesip içine baktın mı?
Hayır.
Yapmalıydın. İpucu verebilirler. Wallander uygun bir bıçak alıp dikkatlice kablolardan birinin siyah renkli dış kılıfını keserek açtı. İçinde çok daha ince, kalınlıkları iplikten fazla olmayan bir sürü tel vardı. Ne bulduğunu tarif etti.
Hımm dedi Nordlander. Elektrik kablosu olamazlar sanırım. Sanki iletişim işinde kullanılıyorlar gibi. Ama tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Biraz kafa patlatmam gerekecek.
Ne olduğunu keşfedersen bana haber ver dedi Wallander.
Nerede yapıldığını gösteren bir ibare olmaması garip. Çeliğin üstünde genellikle seri numarası ve imalat yerini gösteren bir yazı olur. Onun Håkan'ın bodrum katına nasıl gittiğini merak ettim. Tabii eline nereden geçtiğini de. Valander saatine göz attı ve polis merkezine gitmesi gerektiğini düşündü. Yoksa toplantıya geç kalacaktı. Nordlander son olarak o sırada limana girmekte olan çok büyük bir yattan bahsedip görüşmeyi bitirdi.
Motosiklet çetesiyle ilgili toplantı yaklaşık 2 saat sürmüştü. Valander, Lennart Matson'un toplantıyı güzel idare edememesine ve pratik sonuçlara ulaşmadaki başarısızlığına sinirlenmişti. Sonunda bir yerde sabrı öyle taştı ki Matson'un sözlerini keserek mülkün şu anki sahibini doğrudan arayıp uyarmakla evin satışını durdurabilmenin mümkün olduğunu hatırlattı. Bu nokta halledilince çetenin girişeceği eylemlere ket vuracak başka stratejiler geliştirilebilirdi. Matson kolunun bu kadar kolay geçiştirilmesini kabul etmemişti. Ama Valander odada kendisinden başka kimsenin bilmediği bir bilgiye daha sahipti. İpucunu ona Linda vermişti. O da Stockholm'de yaşayan bir arkadaşından duymuştu. Konuşmak için izin istedi ve baklayı ağzından çıkardı.
Bir pürüz var diye başladı. Asıl amacı İsveçli vatandaşların sağlığına hizmet etmek olan ama işini kötüye kullanan bir doktor var. Bu cehennem melekleri çetesinden en az 14 kişiye doktor reçetesi sağlamış. Hepsi ağır depresyon geçirdiklerini söyleyip devletten yardım alıyorlarmış.
Odada görüşmeler olmuştu. Doktor emekli olmuş ve ne yazık ki artık buraya taşınmış diye devam etti. Kentin merkezinde güzel küçük bir ev satın almış. Tabii asıl tehlike depresyonda olan ve bu yüzden çalışamayan zavallı motosikletler için hasta raporu yazmaya devam edecek olması. Sosyal hizmetlerdeki görevler şu anda doktoru araştırıyorlar ama hepimizin iyi bildiği gibi onlara da güven olmaz.
Valander ayağa kalktı ve doktorun adını kağıt tahtasındaki sayfanın üstüne yazdı.
Bu heriften gözümüzü ayırmamalıyız dedi ve odadan çıktı.
Kendi açısından bu toplantı artık bitmişti.
Sabahın geri kalanında kara kara silindiri düşünmekle geçirmişti. Sonra arabasına atlayıp kütüphaneye gitti ve denizaltılar, her türlü yüzen gemi ve modern savaşlar konusunda sahip oldukları bütün literatürü görmek istediğini söyledi.
Linda'nın arkadaşı olan kütüphane görevlisi de getirip önüne epeyce kitap yığdı.
Valander oradan ayrılmadan önce Stig Wennerström'ün anılarını da almak istedi.
Valander yolda durup biraz alışveriş yaptıktan sonra eve gitti. O sabah evden çıkarken pencere ve kapılara görünmez küçük bantlar yapıştırmıştı. Hiçbirinin bozulmamış olduğunu gördü. Sebzeli balık yemeğini yiyip sonra masanın üstüne yığdığı kitapların başına geldi. Okuyamayacak hale gelene kadar onları inceledi. Gece yarısı yatağa gittiğinde sağanak halinde yağan yağmur çatıyı dövmekteydi. Hemen uykuya daldı. Yağmurun sesi hep uykusunu getirirdi. Ta çocukluğundan beri.
Ertesi gün Valander polis merkezine vardığında sırılsıklam haldeydi. Yolun bir kısmını yürümeye karar vermiş ve arabasını tren garının otoparkına bırakmıştı. Önceki gece yüksek çıkan kan şekerini yeniden düşürmesi gerekiyordu. Daha fazla egzersiz yapmalıydı ve daha sık. Ama yolun yarısında yağmura yakalanmıştı. Soyunma odasına gidip pantolonunu asarak dolaptan başka bir pantolon aldı. Onu en son giydiğinden beri kilo almış olduğunu gördü. Dolabın kapısını hırsla kapatırken Nüyberg odaya girdi.
Valander'in sert tepkisini görmüş şaşırmıştı.
''Moralin mi bozuk?''
Pantolonum ıslandı.
Nüyberg başını anlayışla sallayıp teselli etmeye çalışarak cevap verdi.
''Ne demek istediğini biliyorum. Hepimiz ıslak ayaklarla başa çıkabiliriz. Ama pantolonunu ıslatmak çok daha kötü bir şey. Tıpkı altına işemek gibi. Önce ılık ılık hoş bir his veriyor ama sonra rahatsızlık verecek derecede soğuyor.''
Valander kendi ofisine gidip Üytterberg'i aradı. Ama Üytterberg dışarıdaydı ve ne zaman döneceğine dair bir not bırakmamıştı.
Valander onu daha öncesinde cepten aramayı denemişti ama cevap alamamıştı. Kendine bir kupa kahve koymaya giderken Martinson'a rastladı.
Martinson temiz havaya ihtiyacı olduğunu söyleyince polis merkezinin dışına çıkıp bir bankta oturdular.
Martinson hala yakalayamadıkları bir kundakçıdan bahsetti. Onu bu kez ele geçirebilecek miyiz diye sordu Wallander.
Onu her zaman yakalarız dedi Martinson. Asıl soru onu elimizde tutabilecek miyiz? Yoksa bırakmak zorunda mı kalacağız? Ama elimizde çok güvenilir bir tanık var. Belki bu kez nihayet onu mıhlayabileceğiz.
İçeri girdiler ve herkes kendi odasına döndü. Wallander birkaç saat daha orada kalıp sonra eve döndü. Uytterberg ile hala konuşamamıştı ama önemli noktaları bir kağıda not etmişti. Akşam onu aramaya devam edecekti. Uytterberg soruşturmayı yürüten kişiydi. Wallander elindeki materyali ona devredecekti. Siyah kaplı dosyayı da çelik silindiri. Bundan sonrasına Uytterberg artık kendi çıkarırdı. Bu soruşturmanın Wallander ile bir ilgisi yoktu. Kendisi soruşturma ekibinden değildi. O sadece kızının gelecekteki kayınvalide ve babasının hiç iz bırakmadan ortadan kaybolmasından hoşlanmamış bir babaydı. Wallander artık yaz gün dönümünü kutlamak istiyordu ve tatile çıkacaktı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Eve geldiğinde tanımadığı bir arabanın evinin önünde park etmiş olduğunu gördü. Oldukça külüstür ve pas içinde bir Ford'tu bu. Wallander arabayı tanımadı, gelenin kim olduğunu merak etti. Eve yaklaşırken önceki gece üstünde uyuyakaldığı beyaz iskemlelerden birinde bir kadının oturduğunu gördü. Kadının önünde açık bir şişe şarap vardı. Wallander bardak falan görememişti. İsteksizce yanına gidip kadına merhaba dedi. 17. Kısım. Mona'ydı eski karısı. En son görüşmelerinin üstünden yıllar geçmişti. O da Linda'nın polis akademisinden mezun olduğu yıl kısa bir görüşmeydi. O günden beri sadece telefonla birkaç kez konuşmuşlardı ama hepsi bu kadardı. O gece geç saatlerde Mona kendi yatak odasında uyuyunca misafir odasında kalan ilk kişi kendisi olmuştu. İçi hiç rahat değildi. Mona'nın ruhsal hali bir andan diğerine değişiyordu ve Wallander'in başa çıkmakta zorlandığı, kızgın ve aşırı duygusal patlamalar sergileyerek birkaç kez kontrolden çıkmıştı. Wallander eve geldiğinde Mona zaten çoktan sarhoş olmuştu. Ona sarılmak için ayağa kalkınca sendelemiş, düşecek gibi olmuş ama Wallander son anda onu yakalamayı başarmıştı. Kadının kendisini yeniden görmekten dolayı gergin ve asabi olduğunu görebiliyordu ve çok fazla makyaj yapmıştı. Wallander'in 40 yıl önce aşık olduğu genç kız hemen hiç makyaj yapmazdı. İhtiyacı yoktu. Kadın o akşam çıka gelmişti çünkü gönül yarası vardı. Adamın birinden kötü muamele görünce gidebileceği tek kişi olarak Wallander'i görmüştü. Wallander bahçede kadının yanına oturdu. Başlarının üstünden kırlangıçlar pike yapıyordu. Sanki geçmiş yeniden canlanmış ve kendini tekrar ediyor gibi tuhaf bir duygu gelip çöreklenmişti içine. Şimdi 5 yaşındaki Linda bir köşeden hoplaya zıplaya çıkıp gelecek ve ilgilerini çekmeye çalışacaktı. Fakat Mona gözyaşlarına boğulmadan önce sadece birkaç kelimeyle hatır sorabilmişti. Canı sıkıldı. Evliliklerinin son zamanlarında da her şey işte aynı böyleydi. Kadının duygusal patlamalarını ciddiye alamıyordu. Kadın gittikçe daha fazla artistlik yapmaya başlamış, kendisine gitmeyen bir role soyunmuştu. Yeteneği trajik rollere uygun değildi, komediye de uygun değildi belki. Onun karakter yapısı duygusal patlamaların kendisine yakışmadığı bir normallikteydi. Ama işte oradaydı ve hüngür hüngür ağlıyordu. Wallander'in aklına gelen tek şey gözyaşlarını kurulaması için gidip ona bir rulo tuvalet kağıdı getirmek oldu. Bir süre sonra kadın ağlamayı kesti, özür diledi. Ama ağzı dolaştığı için konuşmakta güçlük çekiyordu. Keşke Linda burada olsaydı diye geçirdiği içinden. O annesini daha farklı idare ediyordu. Aynı zamanda bir başka duygunun daha etkisindeydi. Kabul etmekle zorlandığı bir duygu ama sürekli bir dürtüyle kendini hatırlatıyordu. Kadını elinden tutup yatak odasına götürmek istiyordu. Orada hemen yanı başında olması onu heyecanlandırmıştı ve bu heyecanın ne kadar gerçek olduğunu görmeye teşebbüs etmesine ramak kalmıştı. Ama tabii bunu yapmadı. Kadın Jussi'nin heyecanla önünde hoplayıp zıpladığı köpek kulübesine doğru yalpalayarak yürüdü. Wallander de peşinden gitti. Ama hayatını paylaştığı bir eş gibi değil, bir bodyguard gibi. Düşecek olursa her an yakalamaya hazır halde. Az sonra köpekle ilgilenmeyi de bıraktı ve kadın üşüdüğü için içeri girdiler. Mona evi gezmeye başlayarak ondan kendisine her şeyi göstermesini istedi. Kelimenin üstüne basarak söylemişti bunu, sanki bir sanat galerisini gezer gibi. Evi harikulade döşediğini söyledi. Ne kadar muhteşem olduğunu anlatmaya yetecek sözcük bulamıyordu. Hatta evlendikten sonra oturdukları daire için aldıkları o eski kanepeyi çoktan atmış olması gerekirken, çalışma odasında düğün fotoğraflarını görünce yeniden ağlamaya başladı. Üstelik bu kez ağlayışı öyle bariz biçimde sahteydi ki Wallander'in içinden onu dışarı atmak geldi. Ama bunun yerine istediği gibi davranabilmesi için onu kendi haline bıraktı. Gidip bir demlik kahve yaptı, dışarıda duran bir şişe viskiyi sakladı ve sonunda onu da mutfak masasına oturmaya razı etti. Önlerinde kahve fincanlarıyla otururken Wallander onu hayatımdaki bütün kadınlardan daha çok sevdim diye düşündü. Bugün bir başka kadına sırılsıklam aşık olsam bile Mona yine de hayatımdaki en önemli kadın olarak kalacak. Bu asla değişmeyecek bir gerçek. Yeni bir aşk gelişip eskinin yerine geçebilir ama eski aşk hep oradadır her ne olursa olsun. Hayatınızı iki aşamada yaşarsınız. Eğer birinde bir delik açılıp içinden aşağı düşecek olursanız ikinci bir şansa sahip olabilmek için. Mona kahvesini içiyordu. Beklenmedik şekilde ayılmaya başlamıştı. Bu da Wallander'in hatırladığı bir şeydi. Genellikle aslında olduğundan daha sarhoşmuş gibi davranırdı.
Üzgünüm dedi kadın. Aniden böyle gelip sana baskın yapmakla bir aptal gibi davrandım. Gitmemi ister misin?
Hayır, ne münasebet. Ben sadece neden geldiğini merak ediyorum.
Neden bu kadar önemsemez tavırlar içindesin? Sık sık gelip seni rahatsız ettiğimi söyleyemezsin.
Wallander tartışmadan anında geri çekildi. Geçen yılı Mona'nın ardı arkası kesilmeyen, şikayet ve tehditleriyle dolu tartışmaların içine çekilmemeye çalışmakla sürekli bir mücadele halinde geçirmişti. Kadınsa onun kendisine aynen işte böyle davrandığını düşünüyordu ve Wallander onun haklı olduğunu biliyordu. İkisi de sadece tek bir etkili çözümle, yani her ikisinin de hayatlarına kendi yollarında devam edecekleri, boşanmayla durdurulabilecek bir çapraşıklığın hem suçlusu hem de kurbanıydılar.
Ne oldu? Söyle bana dedi dikkatle. Neden bu kadar bunalımdasın?
Bunu takip eden şey uzun bir yakınıp sızlanma olmuştu. Sonsuz sayıda mısralı bir ağıt gibiydi. Mona'nın kendi özgün mersiyeleri veya İsveç yapımı bir trajedi filmi Elvira Madigan gibi diye düşündü Wallander. Bir adamla tanışmıştı. Parasını paravan şirketlerde hortumculukla kazandığına, Wallander'in emin olduğu, golf oynayan ve emekli bir önceki sevgilisi gibi değildi. Tam tersine yeni sevgilisi Malmö'deki bir süpermarketin yöneticisiydi. Kendi yaşlarındaydı, o da boşanmıştı. Ama Mona dürüst görünen bir süpermarketçinin bile bir ruh hastası olabileceğini fark etmişti. Adam onun üstünde baskı kurmaya çalışmış, üstü kapalı tehditlerde bulunmuş ve son olarak da fiziksel şiddete başvurmuştu. Mona aptallık ederek bunların geçeceğine kendisini inandırmış, adamın kıskançlıklarına son vereceğini düşünmüştü. Ama bu olmamıştı. Artık adamla bütün ilişkisini kesmişti. Dönebileceği tek kişi eski kocasıydı. Marketçinin yapmaya devam edeceği eziyetlerden kendisini koruyabileceğini düşünmüştü. Kısacası korkmuştu ve o yüzden çıkıp kendisine gelmişti. Wallander kadının anlattıklarından ne kadarının gerçekten doğru olduğunu merak etti. Mona her zaman doğruyu söylemezdi. Bazen kötü niyet taşımayan yalanlar söylediği olurdu. Ama bu sefer kadına inanması gerektiğini hissetti ve ayrıca dayak yemesine normal olarak bozulmuştu. Mona hikayesini bitirince birden midesi bulanmaya başlayıp tuvalete koştu. Wallander kapının dışında durup dinleyince kadının gerçekten hasta olduğunu anladı, rol yapmıyordu. Ardından Mona Wallander'in atması gerektiğini söylediği eski kanepeye geçip uzandı. Yeniden ağladı ve sonra da üstüne battaniyeyi çekip uykuya daldı. Wallander de sandalyede oturup kütüphaneden getirdiği kitapları okumaya devam etti. Tabii bir türlü dikkatini toplamayı başaramıyordu. Yaklaşık 2 saat kadar sonra Mona sıçrayarak uyandı. Wallander'in evinde olduğunu fark edince tam yeniden ağlamaya başlayacakken Wallander artık yettiğini söyledi. Eğer karnı açsa ona yemek yapabilirdi, geceyi de orada geçirebilirdi ve ertesi gün Linda ile konuşurdu. Kızları kesinlikle Mona'ya kendisinden daha iyi akıl verirdi. Mona aç değildi. Bu nedenle Wallander sadece çorba yapıp yanında bir sürü ekmek dilimiyle kendi karnını doyurdu. Masada karşı karşıya otururlarken Mona birden hep birlikte geçirdikleri eski güzel günlerden bahsetmeye başladı. Wallander kadının ziyaretinin asıl nedeninin bu olup olmadığını, onu yeniden ikna etmeye mi çalıştığını merak etti. Belki 1 yıl önce denemiş olsa diye düşündü, başarılı olabilirdi. O zamanlar hala tekrar bir araya gelebileceğimizi düşünüyordum. Ama sonraları bunun bir hayal olduğunu gördüm. Artık hepsi geride kalmıştı ve tekrar bir daha yaşamayı istediğim bir şey değil bu. Yemekten sonra kadın biraz içmek istedi ama Wallander ona hayır dedi. Kendi evinde olduğu sürece ona tek bir damla bile içki vermeyecekti. Eğer bu hoşuna gitmiyorsa bir taksi çağırabilir ve geceyi üstatta bir otelde geçirebilirdi. Mona tartışmaya başlamıştı ama Wallander'in söylediklerinde ciddi olduğunu anlayınca bağırmayı bıraktı. Gece olup yatağa giderken kararsız bir hareketle Wallander'e sarılma denemesi yaptı. Ama Wallander istemeyip karşı koydu. Sadece kadının başını okşamakla yetinip odadan çıktı. Yarı aralık duran kapının dışından bir süre içerisini dinledi. Mona bir süre uyanık kaldıktan sonra nihayet uykuya dalmıştı. Wallander dışarı çıkıp Jussie'yi kulübesinden serbest bıraktı. Ardından da geçip babasından kalan bahçe hamağına uzandı. Yaz gecesi rüzgarsız, pırıl pırıl, mis gibi kokularla yüklüydü. Jussie gelip ayak ucunda uzandı. Wallander birden kendini çok huzursuz hissetti. Yaşamda geri dönüş diye bir şey yoktu. Hatta insan bunun mümkün olmasını dileyecek kadar saf olsa bile, bir adımı bile geri getirmek mümkün değildi. Sonunda yatmaya karar verdiğinde uykusuz bir gece geçirmeyi önlemek için gidip yarım tablet uyku ilacı aldı. Artık hiçbir şeyi düşünmek istemiyordu. Ne yatağında yatmakta olan kadını ne de bahçede otururken kendisine eziyet eden düşünceleri. 20. ayrımın sonu. Sayfa 222.